Ayrım 26.
Polin babasıyla olan etkileşimi bende en baskın duygu olarak yoğun bir üzüntü uyandırmıştı, etkilenmiştim. Polin babasıyla olan ilişki biçimi nedeniyle ayrıca büyük bir olasılıkla birçok şeye ilişkin kaygısıyla başa çıkmada oğlunun yaşamını kullanması nedeniyle babası adına da üzüntü duymuştum. Bundan etkilenerek terapistin klasik dünyevi günahını işlemiştim. Karşı transferans, counter transference. Hastanın sorunlarıyla çok fazla kişisel özdeşim kurmuştum. Daha da kötüsü, aşağıdaki diyalogda olduğu gibi kendi duygularımı Pol'e açtım. Ben. Bence fevkalade iyiydim Pol. Fakat babanla olan konuşmam bende üzüntü yarattı. Bunun hakkında ne hissediyorsun? Pol. Sonunda kederli hissettim. Boşanma hakkında değil. Kendim ve babamla ilgili olarak. Ben. Neden böyle hissettiğini anladın mı? Pol. Hem evet hem hayır. Önce kendi yolumu bulduğum için iyi hissettim, sonra çok öfkelendim. Daha sonra tam anlamıyla mutsuz hissettim. Ben, bir çatışmadan sonra kendini koyverme gibi mi? Pol, hayır, galiba onun her zaman güçlü olduğunu düşündüğüm için. Bana, kendisine bir şey olursa ona destek olmam için yardım etmemi söylediğinde ağlamak istedim. Ben, neden olduğunu biliyor musun? Pol, hayır. Ben, bir risk almak ister misin? Neden olduğunu anlamaya çalışırken incinebilirsin. Pol, neden olmasın? Ben, baban neden zorda olduğunu ve boşanmak istediğin olgusunu kabul etmedi dersin. Pol, bilmiyorum. Ben de bunu düşünüyordum. Daha önce bunu hiç kabul etmemişti. Ben, onun için şöyle bir şey söylemesinin bedeli ne olabilirdi? Connie ile boşanmamanızı isterdim. Fakat onunla yapamayacağını düşünüyorsan, kendin için en iyi olanı yap. Senin için üzülüyorum. Yapabileceğim bir şey varsa bana bildir. Pol, neden bilmiyorum. Böyle söylemesini isterdim. Ben, sende ağlama isteği uyandıran neler söyledi? Pol, ona yardım etmemi istediğini söylediği zaman bunu hissettim. Ben, bunu hiç daha önce söylemiş miydi? Pol, hayır. Ben, bunu ne zaman söyledi? Pol, ona dükkanı satmamın ve ondan bağımsız olmamın neden kendisini endişelendirdiğini sorduğum zaman. Ben, sana daha önce endişeleri olduğunu hiç söylemiş miydi? Pol, hayır bu ilk seferdi. Ben, bu sende ağlama isteği mi uyandırdı? Pol, bunu düşündüğümde şimdi de ağlama isteği duyuyorum. Ben, konuşmaktan vazgeçelim mi? Pol, hayır. Ben, dükkanı satman onu neden endişelendiriyordu? Pol, bana huzursuzlukla bakar. Ben, içinden geçirdiğin güçlü bir tahminin var mı? Pol, evet fakat bunun hakkında düşünmek istemiyorum. Ben, çekit çelik kütlesine çarptığında nasıl ses çıkarır bilir misin? O gerçek çarpma sesini bilir misin? Pol, evet. Ben, senin güçlü tahminin de aynı hissi içeriyor mu? O aynı, gerçek kütlevi çınlamayı. Pol, galiba. Ben, o halde söyle. Baban dükkanı satmandan neden endişeleniyordu? Pol, işler kötü giderse onu kurtarmam için her zaman bana güveniyordu. Ben, bunu hiç sana söyledi mi? Pol, hayır, hiçbir zaman söylemedi. Ben, sana neden hiçbir zaman söylemediğini biliyor musun? Pol, hayır. Ben, zorda olduğun ve boşanmak istediğin olgusunu neden kabul etmedi? Pol, Connie'den boşansaydım aile dağılacaktı ve bana güvenemeyecekti. Ben, nasıl? Pol, ayrılabilir ve başka bir yerde yaşayabilirdim. O zaman bana güvenemezdi. Ben, ayrılmadan önce ilk olarak ne yapman gerekirdi? Pol, dükkanı satardım. Tam ona satmak istediğimi söylediğim gibi. Ben, dükkanın satılması konusunda onu endişelendiren şey ne olurdu? Pol, ben ve para kazandıran dükkan. Çalışamadığı durumda veya emekli olduğunda onun sigorta poliçeleriydik. Ben, zor durumda kaldığında hepimiz gibi kendine düşen payı alarak öğrenmene izin vermek yerine, neden durmadan seni kurtarıp her şeyi çözdüklerini düşünüyorsun? Pol, ben onun sigorta poliçesiydim. Beni kurtarması ise prim ödemesiydi. Ona borçluydum, kahrolası. Yıllarca yaptığı buydu. Ben, babanın kötü bir adam olduğunu mu düşünüyorsun? Pol, hayır. Ben, o zaman neden ona kahrolası dedin? Pol, çünkü beni kullandı. İki kez boşanmaya çalıştım ve kendi sorunları nedeniyle beni durdurdu. Ben, o halde senin yardımını istediğinde neden içinden ağlamak geldi? Pol, emekliye ayrılması gerekirse ne olacağı konusunda endişelendiğini söyledi. Ben, seni kahrolası biri olduğu için mi, yoksa endişelendiği için mi kontrol etti? Pol, geleceğim konusunda hiçbir zaman böyle endişelenmedim. Birçok şeyi berbat ettim. Fakat yaşlandığımda ne olacağına ilişkin hiçbir endişe yaşamadım. Ben, seni neden manipüle ettiğini biliyor musun? Paul, evet, bu hoşuma gitmiyor fakat neden olduğunu biliyorum. Ben, baban için neden üzüldüğümü şimdi biliyorsun değil mi? Paul, ben de üzgünüm, zavallı moruk. Ben, hala babanın kontrol etmesi gereken küçük bir çocuk gibi mi hissediyorsun? Paul, hayır. Ben, sana dayanmak istediğini hissedersen ne diyeceğini biliyor musun? Paul, galiba. Ben, örneğin? Paul, baba, olup bitenler konusunda endişelenmeyi bırak. Ben çaresine bakarım. Ben, durum nedeniyle hala mutsuz musun? Paul, evet. Ben, gerçek bazen hoş değildir. Paul, benim için cehennem kadar kötü. Ben, azametli bir şekilde, hangisi gibi olmak isterdin? Mutsuz ve baban tarafından kontrol edilen biri mi? Ya da mutsuz olup yaşamından sorumlu ve istediğini değiştirebilen biri mi? Paul, alaycı biçimde, ne dersin? Ben, son derece ciddi. Sana öğretmeye çalıştığım her şeyi öğrendiğini umarım. Paul, babam gibi konuşmaya başlıyorsun. Ben, gülümseyerek, hızlı öğreniyorsun. Sana bir tavsiyede bulunabilir miyim? Paul, tabii. Ben de dahil, hiç kimsenin senin yerine karar vermesini kabul etme. Bundan sonraki günlük yaşam durumlarına ilişkin dizide, insan türünün devam edebilmesi için şükürler olsun ki, Paul ile babası arasındaki ilişkiden farklı olarak, birçok kişinin iyi duygular ve yakınlık vaat eden bir ilişkide, kadınlarla erkekler arasındaki eşleşmede manipülasyonla nasıl atılgancı başa çıktıklarını görebilirsiniz. Diyalog 30. Dana ve Beth, cinsel eşlerinden gelen arkadaşça manipülasyonla başa çıkarlar ve üniversite öğrencisi birçok genç kız nasıl hayır diyeceklerini öğrenir. Bu sosyal cinsel diyaloglar dizisinde iki genç kadın olan Dana ve Beth, yatma ve evlilik konusunda kendi karışık duygularıyla atılgancı ve başarılı bir şekilde başa çıkarlar. İkinci diyalogda ise bir psikolog, genel olarak tecrübesiz üniversite öğrencisi genç kızlara, onlarla yatmak isteyebilecek cinsel eş adaylarının manipülatif çabaları karşısında nasıl atılganca fakat aynı zamanda eş duyumla hayır, şayet hayır demeyi istiyorlarsa diyebileceklerini göstermektedir. Dana 27 yaşında ticaretle uğraşan bir kadındı. Yüzü ve duruş biçimi ne güzel ne de hanım hanımcık olarak tanımlanabilirdi. Çok parlak bir genç kadın olarak dikkatimi çekti. İlginçti ve itici değildi. Dana kendi heteroseksüel flört tarzını bekar erkekleri edilgin olarak fiziki görünüşü ile değil, kişiliğinin özellikleriyle etkin olarak baştan çıkarması gereken bekar bir kadının tarzı olarak betimledi. Tahmin edebileceğiniz gibi Dana birçok geceyi tek başına veya bekarların gittiği barlarda singles bars arkadaşlık ederek ve kendi içkisinin parasını ödeyerek geçiriyordu. Atılganlık terapisi sırasında Dana, en azından kendisi için alışılmışın dışında olan ve egosuyla öz saygısını oldukça arttıran bir durumu anlattı. Diyalogda betimlenen olaydan haftalarca önce onu cinsel açıdan etkileyen ve genel olarak çekim duyduğu bir erkekle tanıştı. John'un ona ilgi gösterme biçiminden, zekasından, fiziksel görünümünden hoşlandı. Sonuç olarak daha sonra anlattığına göre o sırada sevişmek istemediği halde hem genellikle düşük olan öz saygısı hem de John'a duyduğu fiziksel çekim nedeniyle ilk buluşmada onunla yattı. Bekarlar barında tanışmışlardı. Bu bağlantı Dana için Victorian bir suçluluk yaratmamış fakat berbat hissetmişti. Çok az tanıdığı biriyle tercih etmeyebileceği halde cinsellik yaşamıştı. Eşinin çok hoş vakit geçirmesine rağmen kendisinin bundan hoşlanmayışında şaşılacak bir yan yoktu. Benim ileri sürdüğüm ve Dana'nın da kabul ettiği gibi birçok bekar kadın flört yaşantılarındaki cinsel ilişkilerin erkeklerle ilişki kurmada bir geçiş bileti olduğunu zannederler. Karşılıklı olarak hem heyecan verici hem de şefkatli bir yaşantıyı paylaşmak yerine yalnız kalmamak için bir bedel öderler. Dana'nın vakasında onun eski manipülatif yapının ve değerler sisteminin şimdiki bağlamını yaşadığı söylenebilir. Bir başka deyişle bugünlere özgü cinsel devrimin himayesinde herkes bunu yapar veya şayet bir kadın kabul etmezse nörotik bir saplantısı vardır ya da bir daha flört teklifi almaz değerleri söz konusudur. Kimi zaman acı verici olan bu durumla daha atılganca başa çıktıktan sonra Dana cinsel davranışa ilişkin kendinden veya başkalarından kaynaklanan, böyle ifadelerin sadece birçok kişinin diğer davranışlarını kontrol etmede kullandıkları, manipülatif ifadeler kadar doğruluk payı taşıdığını gördü. Klinik olarak her yaştan, bekar, boşanmış, dul, her durumdaki kadınla çalışırken, bazılarının yeni cinsel beklentilere ilişkin böyle yapılaştırılmış inançları, başka anlamlı etkinliklere girmeme gerekçesi olarak kullandıklarını gözledim. Bu etkinlikler onların yeni karşılaştıkları erkeklere cinsel bağlamın dışındaki alanlarda da ilginç gelmelerini sağlayacak büyümeyi ve değişmeyi teşvik edecek olanaklardır. Öncelikle cinsel ilişki temelinde bir ilişki oluşturmak ucuz bir yoldur ve oldukça kolaydır. Buna ilişkin tek güçlük en azından klinikte gördüğüm kadınlar için, erkekler için de ilişkinin fazla uzun sürmemesidir. Çoğu açısından hazır bir yakın ilişki isterken, kuşku, belirsizlik ve böyle yakın bir ilişki kurmadaki uzun süreli çabanın içerdiği yavaş ve kimi zaman acı verici yönlerinden geçmeyi istememeleridir. Dana'nın fark ettiği ve özellikle John ile yaşadığı ve genellikle diğer erkeklerle sürüklendiği durum buydu. Ancak John ile ikinci tesadüfi karşılaşmalarında sosyal cinsel davranışa özgü bir uygulama yapmadığı halde diğer durumlarda öğrendiği sözel atılganlık becerilerini kullanarak bu durumla çok iyi başa çıktı. Diyaloğun geçtiği yer. Dana eski bir arkadaşı olan ve yıllardır görmediği John ile birlikte oturmaktadır. Dana'nın eskiden sık sık gittiği Redondo plajının bekarlar barındaki bir çardakta oturmuş, heyecanla eski günleri ve arkadaşları hakkında konuşurken, dedikodu yaparken, John gelir, Dana'yı görür, iki kadına doğru yürür, masalarına uzanarak konuşmaya başlar. John, merhaba Dana, nasılsın? Dana, merhaba ben iyiyim, ya sen? John, John'a bakarak, iyi sayılırım. Şirin arkadaşın da kim? Daha önce tanıştığımızı hatırlamıyorum. Dana, John'a dönerek, John bu Johnny, John'a, John yıllarca görmediğim eski bir arkadaşım. Sadece birkaç dakika önce karşılaştık. John, tanıştığımıza sevindim Johnny. John, belli birine hitap etmeden, çok iyi bir fikrim var. Neden üçümüz burada hep birlikte birkaç kadeh içki içmeyelim? Daha sonra bir arkadaşım da bize katılır. Dana, John'a danışmadan, bu iyi olurdu John. Fakat ben bir süre için sadece John ile oturup konuşmak istiyorum. Sisleme ve bozuk plak. John, sözünü ettiğim arkadaşım çok iyi bir adamdır. John onunla tanışmaktan gerçekten memnun olacaktır. Dana, seni anlıyorum. Fakat bir süre için yalnız kalıp John ile konuşmak istiyorum. Daha sonra kendini açma, bozuk plak ve işleyebilir uzlaşma. John, son görüşmemizde öylesine müthiş titreşimlerimiz oldu ki Dana. John'ın bu durumu anlayacağından eminim. İkiniz daha sonra konuşabilirsiniz. Dana, gülümseyerek. Hatırlaman müthiş ve ne hissettiğini anlıyorum. Fakat bir süre için oturup John ile konuşmak istiyorum. Kendini açma ve bozuk plak. John, Dana, herhalde beni gerçekten etkileyen iki şahane tilkiyi burada yalnız bırakacağımı sanmıyorsun. Dana, seni anlıyorum Johnny. Fakat ben sadece bir süre için John ile yalnız oturmak istiyorum. Kendini açma ve bozuk plak. John, ama burada ikinizden başka birlikte olmaya değecek hiç kimse yok. Bütün akşamımı berbat etmek mi istiyorsun? Susuzluktan kıvranan bir adama bir bardak su vermeyi neden reddediyorsun? Dana, haklı olabilirsin. Fakat ben hala bir süre John ile konuşmak istiyorum. Sisleme ve bozuk plak. John, son görüşmemiz o kadar güzeldi ki tekrar sana rastlamayı ümit ediyordum. Dana, yine gülümseyerek ve eğlenmeye başlayarak. Nasıl hissettiğini anlıyorum. Fakat ben sadece John ile konuşmak istiyorum. Ama sana bir şey söyleyeyim. Cuma akşamı bir programım yok. Neden o zaman görüşmeyelim? Kendini açma, bozuk plak ve işleyebilir uzlaşma. John bir an şaşırır. Ah, olur, burada mı? Dana, önce akşam yemeğine ne dersin? Sonra burada veya başka bir yerde olabilir. John, peki seni 7'de alsam olur mu? Dana, neden cumadan önce iş yerime telefon etmiyorsun? Ayrıntıları o zaman kararlaştırırız. Bir peçeteye iş yerinin telefon numarasını yazar. John, olur. Dana, sana rastladığıma sevindim Johnny. Görüşmek üzere. John, ben de sevindim. Dana'nın yatağa gitmeye ikna olma konusundaki kendi karışık duyguları nedeniyle John'a düşmanca davranmadan veya suçlamadan sosyal cinsel bir eş olarak ondan bağımsızlığını ortaya koymasına ilişkin bu deneyim onu mutlu etti. Dana, John'a cehennem olmasını söylemeden onun yaklaşımıyla başa çıkabilmiş, ayrıca atılganca tartışarak gelecekteki ilişkilerinin temelini de atmıştı. Daha sonra Dana'ya neler olduğunu ve bu konuda nasıl hissettiğini sordum. Ben, neden seni iş yerinde aramasını istedin? Dana, onunla içki içmek için bir barda buluşmak yerine düzenli bir çıkma yaşantımız olsun istedim. Ben, sonra Dana, bu nedenle beni aramasını istedim. Biraz gayret edip beni değişikliğe zorlasın istedim. Ben, sonra ne oldu? Dana, beni perşembe akşamüstü aradı ve ne dediğini tahmin et. Yarın da akşam yemeğine çıkmak ister misin diye sordu. Ben, ya sonra? Dana, sonra ben evet dedim ve ayrıntıları konuştuk. Bana tercih ettiğim bir restoran olup olmadığını sordu. Ben de Chase'nin yeri veya Fracatti'nin yerinden hoşlandığımı söyledim. Onlar çok pahalı. Ben, gülümseyerek, o da rahat bir nefes aldı. Dana, hayır. O konuda samimi davrandı ve sevdiği vadide bir yere gitmek istediğini söyledi. Ben de olur dedim. Ben, sonra Dana. Sonra biz de oraya gittik ve arkadaşlığından gerçekten zevk aldım. Ben, sonra Dana. Sonra içki içmeye gittik ve konuştuk. Ben, sonra Dana. Sonra hiçbir şey olmadı. Tek yönlü bir bakış açın var Pete. Ben, herhalde haklısın Dana. Sonra ne oldu? İlk sefer olanlar mı tekrarlandı? Dana, hayır. Yemekten sonra John'a ondan çok hoşlandığımı, fakat onunla yatmasaydım benimle ilgilenmeyeceğini düşündüğüm için yattığımı söyledim. Yaptığım şeyden de hoşlanmadığımı ifade ettim. Ben, bunu nasıl karşıladı? Dana, bu onu hiç rahatsız etmedi. O zaman eğlenmediğim ve nasıl hissettiğimi söylemediğim için üzüldüğünü belirtti. Ben, o halde, Dana, birlikte eğlendiğimiz halde kendime karşı çok güvensiz olduğumu söyledim. Belki ondan çok hoşlandığım için. Ben, en iyi negatif atılganca tavrında mı? Dana, evet. Ben, onunla yine çıkacak mısın? Dana, yakında beni yine arayacağını söyledi. Ben, bu ne anlama geliyor? Senden hoşlanıyor mu? Yoksa öylesine mi? Dana, bilmiyorum. Bu ona bağlı. Gelecek hafta aramazsa ben onu arayacağım ve yemeğe çıkmayı teklif edeceğim. Bakalım ne olacak? Ben, bütün bunlar hakkında nasıl hissediyorsun? Dana, oldukça iyi hissediyorum. Ben, vücudunu ona kitlemediğin halde mi? Dana, John gibi bir adam istediği zaman yatacak birini bulur. Ben bu alanda yarışmak istemiyorum. Dana olarak bana ilgi duyarsa ve ilişkiyi sürdürmek isterse bu bana yeter. Son haberlere göre Dana hala zaman zaman John'la görüşüyor. Başka birçok erkekle çıkıyor ve en önemlisi atılganca davranıyor. Cinsel eşlerini seçen ve kasap dükkanında kesilip sıkı pazarlığa tabi bir et parçası gibi hissetmeyen bir rolde kendini rahat hissediyordu. Dana, John ile olan etkileşiminde ona sorununu açmış, John da onun ilişkilerine ilişkin karışık duygularıyla başa çıkmasına destek olmuştu. Öte yandan şayet John değil de daha az olgun, kişisel majismosu, cinsel erkekliği açısından daha az güvenli başka biri olsaydı, Dana'nın ilişkilerini cinselliğin dışındaki diğer şeyler, ortak ilgiler, zeka, kişilik tarzı, uzun vadeli kişisel hedefler, zevkler ve hoşa gitmeyen şeyler vesaire açısından sorgulamasına önem vermeyebilirdi. John, kadınlar üzerindeki cinsel çekiciliğine ilişkin yeteneğine daha az güvenseydi, Dana'yı karışık duygularına rağmen tekrar yatağa çekerek tatlı duygular yaşaması için sözel olarak manipüle edebilirdi. Durum böyle olsaydı, Dana onun cinsel manipülasyonuyla, diğer alanlardaki davranışlarına yönelik manipülasyonlarla başa çıkmayı öğrendiği gibi atılganca baş edebilirdi. Ucla Psikoloji Kliniği'nde sistematik atılganlık alanında yetiştirdiğim eski doktora öğrencim, meslektaşım ve arkadaşım olan Dr. Aaron Haas'ın verdiği psikoloji derslerinde yüzlerce ucla kız öğrencilerine öğretildiği gibi sistematik bir biçimde atılganca başa çıkabilirdi. O zamanlar doktora tez adayı olan Haas ve kendine yardımcı seçtiği doktora öğrencisi hoş bir kız, büyük psikoloji sınıflarında çok az veya hiçbir cinsel bilgisi olmayan genç öğrencilere ve gelecekteki eşlerine, onları baştan çıkarmaya eğilimli bir eşe nasıl hayır diyeceklerini öğretiyorlardı. Bu manipülasyonlar, incitme veya suçlama tehditlerinden cehalet duygusu uyandırma veya suçlayıcı ifadelere kadar uzanıyordu. Doktor Haas, erkeklerin çoğunun bir kadını yatağa atma konusunda yansıttıkları kadar keskin olmadıklarına işaret etmekle birlikte, Engellenmiş bir erkeğin çıktığı kıza karşı öfkelendiği aşırı bir durumda dahi atılganlığın nasıl işe yarayabileceğini göstermenin önemli olduğunu düşünüyordu. Aşağıdaki diyalog meslektaşım Bayan Susan Levine ile benim profesyonel bir çalışma grubunda sistematik atılganlık terapisini anlatırken dayandığımız bir örnektir. Diyalogda kullandığım manipülatif taktikler Dr. Haas'ın Ujra'da kullandıklarına benzer niteliktedir. Bu manipülasyona gösterilen atılganca davranımlar ise Bayan Levine'ın çekici fakat uygunsuz biçimde davranan baştan çıkarıcı birisiyle nasıl başa çıkabileceğini anlatmak amacıyla seçtiği çeşitli atılganca sözel becerilerdir. Diyaloğun geçtiği yer. Sue ve ben sınıfta oturma odasındaki kanepeyi temsil eden bir masada oturuyoruz. Birlikte sinemaya gittikten sonra dairesine dönmüşüz ve o da beni içkiye davet etmiş. Biraz şarap içtikten sonra ben bir öpücük için ona uzanıyorum. O geri itiyor. Ben, ne oldu? Sue arkadaşça gülümseyerek. Bu gece başka bir şey yapmak istemiyorum. Ben, ama bu gece gerçekten güzel vakit geçirdiğimizi sanıyordum. Sue, haklısın. Bu gece çok güzel vakit geçirdim. Sisleme. Ben, o halde sorun nedir? Sue, anlamıyorum. Benim bir şey yapmayı istemememde yanlış olan şey ne? Negatif sorgulama. Ben, neden olmasın? Benden hoşlandığını sanıyordum. Su, hoşlanıyorum fakat bu gece seninle yatmak istemiyorum. Sisleme ve bozuk plak. Ben, bunun çok iyi olacağını düşünüyorum. Su, evet olabilir fakat bu gece seninle yatmak istemiyorum. Sisleme ve bozuk plak. Ben, her ikimiz için de muhteşem bir yaşantı olabilir. Su, yine haklı olabilirsin fakat ben istemiyorum. Sisleme ve bozuk plak. Ben, hoş vakit geçirmemizin ne zararı olabilir? Su, bildiğim kadarıyla hiçbir zararı olmaz. Sisleme. Ben, o halde neden yatmıyorsun? Su, bilmiyorum. Sadece bu gece seninle yatmak istemiyorum. Kendini açma ve bozuk plak. Ben, bence insanlar yakınlaştığında ve birbirinin varlığından zevk aldığında böyle yapmak doğaldır. Su, anlamıyorum. Seninle yatağa gitmek istememenin doğal olmayan tarafı nedir? Negatif sorgulama. Ben, kendimizi hoş duygulara bırakırsak birbirimizi yatakta çok daha iyi tanırız. Su, bunu yapabiliriz. Güzel duygularla dolup taşmayı ben de istiyorum. Fakat bu seninle yatağa gitmem anlamını taşıyorsa istemiyorum. Sisteme ve işleyebilir uzlaşma. Ben, seninle anlaşıyoruz. Aramızdaki titreşimler özel ve yerli yerinde. Su, haklısın. Seninle konuşmaktan hoşlanıyorum. Sisleme ve kendini açma. Ben, birbirimize beslediğimiz bu güzel duygularla yatakta birlikte olmanın ne kadar iyi olacağını bir düşün. Su, nasıl hissettiğini anlıyorum fakat seninle yatmak istemiyorum. Kendini açma ve bozuk plak. Ben, benim ne kusurum var? Su, seninle yatağa gitmezsem bu neden sendeki bir kusuru göstersin? Negatif sorgulama. Ben, demek ki seni etkilemiyorum. Su, şaşkınlıkla, bunu gerçekten anlamıyorum. Seninle yatmamam neden beni etkilemediğin anlamına gelsin. Kendini açma ve negatif sorgulama. Ben, benden hoşlandığını sanıyordum. Su, senden hoşlanıyorum fakat bu gece seninle yatmak istemiyorum. Sisleme ve bozuk plak. Ben, benden ne kadar hoşlanıyorsun? Su, tam emin değilim. Kendini açma.